Ayrım 16. Otomatik Portakal. Anthony Burgess. Sayfa 149-6. Atladım ve pat diye kaldırıma düştüm ey kardeşlerim. Ama cavlağa çekmedim. Yo, hayır. Cavlağa çeksem burada olup da bu yazdıklarımı yazmazdım zaten. Anlaşılan ölecek kadar yüksekten atlamamışım. Ama belim ve bileklerim ve bacaklarım çatladı ve bayılmadan önce acayip canım yandı kardeşlerim. Sokaklardaki insanların afallamış ve şaşkın suratları tepeden bana bakıyordu. Bayılmadan hemen önce bu koca korkunç dünyadaki tek bir kişinin bile benim tarafımda olmadığını ve duvardan gelen müziğin şu güya yeni kankaların işi olduğunu ve kendi korkunç bencilce ve kibirli politikaları uğruna böyle bir şey ayarladıklarını çakozladım. Bütün bunlar bir dakikanın milyonda birinin milyonda biri kadar sürede kafamdan geçti. Sonra da dünyam ve tepemdeki gökyüzü ve aval aval bakan lavukların suratları karardı. Belki milyon senelik upuzun siyah bir boşluktan sonra hayata döndüğümde kendimi bulduğum yer bir hastaneydi, bembeyazdı ve hastane kokusu vardı. Ekşi ve temiz bir kokuydu. Hastanelerdeki şu antiseptik zımbırtılara kızarmış soğan veya çiçek kokusu filan kasalar cidden dehşet olur. Kim olduğumu çok yavaş yavaş hatırladım ve bembeyaz sargılar içindeydim ve vücudumda hiçbir şey hissetmiyordum. Ne acı vardı ne de başka bir his. Kafam sargılanmıştı ve suratıma bir şeyler yapıştırılmıştı. Ellerim de sargılıydı ve sanki çiçektiler de dik büyüsünler filan diye çubuklar bağlanmıştı. Zavallı bacaklarım da dümdüz duruyordu ve sargılıydı ve tel kafesler içindeydi ve kıpkırmızı kanla dolu ters çevrilmiş bir kavanozdan sağ koluma omzumun altına kan damlıyordu. Ama hiçbir şey hissetmiyordum ey kardeşlerim. Yatağım yanında oturan bir hemşire çok soluk baskılı bir kitap okuyordu ve bir öykü okuduğu bir sürü tırnak işaretinden belliydi ve okurken uh diye hızlı hızlı soluyordu. Yani demek ki bildiğimiz seks hikayesiydi. Cidden dehşet bir çıtırdı. Ağzı kıpkırmızıydı ve gözlerinin üstündeki kirpikleri upuzundu ve kas katı üniformasının altındaki memelerinin acayip dehşet olduğunu dikizleyebiliyordunuz. Bu yüzden ona dedim ki, ne haber küçük kardeş? Gel de küçük kankanın yanına şöyle güzelce uzan. Ama konuşmam pek dehşet değildi. Çünkü ağzım kas katı gibiydi ve dilini yoklayınca bazı dişlerimin artık yerinde olmadığını hissedebildim. Ama bu hemşire ayağa fırlayıp kitabını yere düşürerek dedi ki, ah bilincin yerine geldi. Bir çıtıra göre büyük laflar ediyordu ve bunu söylemek istedim ama ağzımdan er diye sesler çıktı o kadar. Hemşire gidip beni tek tabanca bıraktı ve artık küçük bir odada tek başıma olduğumu dikizleyebiliyordum. Çok küçükken içinde yattığım uzun koğuşlar gibi değildi. Etrafta bir an önce iyileşmek istememe yol açacak öksüren, can çekişen moruk lavuklar yoktu. O zamanlar dizanteri olmuştum ey kardeşlerim. Sanki artık çok uzun süreli bilinçli kalamıyordum. Çünkü neredeyse anında uyudum filan çok çabuk oldu. Ama bir iki dakika sonra bu çıtır hemşirenin geri döndüğüne ve yanında beyaz ceketli herifler getirdiğine ve mütevazi anlatıcısı kaşlarını acayip çatarak dikizleyip dediklerine emindim. Yine emindim ki yanlarında stajyadaki bizim papaz vardı ve ah evladım, evladım diyordu. Üstüme leş gibi viski kokusu salıyordu. Sonra da diyordu ki, ama kalamazdım. Yo, hayır. O piçlerin başka zavallılara yapacaklarını destekleyemezdim. Bu yüzden gittim ve şimdi bütün bunlar hakkında vaazlar veriyorum. Benim küçük çocuğum. Sonradan tekrar uyandım ve yatağın etrafında kimleri dikizledim dersiniz. Hani şu dairelerinden kendimi attım üç kişi yani D.B. Da Silva'yı, bilmem ne Rubinstein'ı, bir de Z. Dolin'i. Bu lavuklardan biri dostum diyordu. Ama hangisi konuşuyor dikizleyemiyordum. Doğru dürüst duyamıyordum da. Dostum, küçük dostum diyordu bu ses. Millet öfkeden çılgına döndü. O kibirli, korkunç canilerin tekrar seçilme şanslarını bitirdin. Bir daha asla seçilemeyecekler. Özgürlüğe iyi hizmet et. Şöyle demeye çalıştım. Gebersem sizin için daha iyi olacaktı değil mi? Sizi gidi politikacı piçler sizi. Sizi gidi hain kankalar sizi. Ama sadece er diye sesler çıkardım o kadar. Sonra bu üçünden bir tanesi sanki elinde bir sürü gazete küpürü tutuyordu ve korkunç bir fotoğrafımda bir sedyeyle kanlar içinde taşındığımı görebiliyordum. Ve sanki bazı ışık parlamaları hatırlar gibi oldum. Ki fotoğrafçı lavukların işiydi herhalde. Göz ucuyla manşetleri okuyabiliyordum. Küpürleri tutan lavuğun eli titriyordu. Suçluları, ıslah düzenbazlığının kurbanı çocuk ve katil hükümet gibi başlıklar vardı. Ve sonra tanıdık gelen bir lavuğun resmini gördüm ve defol, defol, defol yazılıydı bu lavuk. İşişleri ve İçişleri Bakanıydı galiba. Sonra hemşire cıvır dedi ki, onu böyle heyecanlandırmamalısınız. Gerilmesine yol açacak hiçbir şey yapmamalısınız. Haydi artık siz dışarı alın. Şöyle demeye çalıştım. Defolun, defolun, defolun. Ama yine er diye sesler çıktı. Her neyse. Bu üç politikacı lavuk çıkıp gittiler. Ben de gittim. Diğer boyuta geri döndüm. Zifiri karanlığa geri döndüm ve orayı tuhaf rüyalar filan aydınlattı. Gerçi rüya mıydılar, değil miydiler, çakozlayamadım ey kardeşlerim. Mesela sanki bütün vücudumdaki pis sular boşaltılıyor ve temiz sular dolduruluyordu filan. Sonra cidden şahane ve dehşet rüyalar gördüm. Lavuğun tekinden çaldığım otun içindeydim ve tek tabanca dünyayı gezerek milleti eziyordum ve geberirken ciyakladıklarını duyuyordum. Ve hiç sancı mancı ve hastalık hissetmiyordum. Ayrıca cıvırları becerdiğim rüyalar vardı. Onları zorla yere yatırıp yapıyordum ve herkes her tarafta durup alkışlıyor ve manyak gibi tezahürat ediyordu. Sonra yine uyandım. Pederle anacığım hasta oğullarını dikizlemeye gelmişlerdi. Anacığım ühü yapıyordu. Cidden dehşet bir şekilde. Şimdi çok daha rahat rahat konuşabildiğimden şöyle diyebildim. Vay, vay, vay, hayrola, sizi görmek istedim filan nereden çıkardınız? Peder utanarak filan dedi ki, gazetelere çıktın oğlum. Diyorlar ki sana büyük haksızlık yapılmış. Hükümet seni intihara zorlamış. Aslında bir bakıma biz de kabahatliyiz oğlum. Sonuçta evin senin yuvandır oğlum. Anamsa ühü yapmayı sürdürüyordu ve kıçım kadar çirkin görünüyordu. Dedim ki, peki yeni oğlunuz Joe nasıl? Umarım iyidir ve işleri tıkırındadır ve sağlığı yerindedir. Onun için dua ediyorum. Anam dedi ki, ah Alex, Alex, ah. Peder dedi ki, çok kötü bir şey oldu oğlum. Başı polise derde girdi ve polisten dayak yedi. Sahi mi dedim, sahi mi? Oysa ne kadar iyi bir herif filandı. Cidden şaşırdım, gerçekten. Kendi işine bakıyormuş dedi peder. Polis ona uzaklaşmasını söylemiş. Çıktığı kızla buluşmak için bir köşede bekliyormuş oğlum. Polis uzaklaş deyince herkes gibi haklar olduğunu söylemiş. Sonra da üstüne çullanıp zalimce dövmüşler. Korkunç dedim. Cidden korkunç. Peki zavallı çocuk nerede şimdi? Ah diye ühü yaptı anam. Geri döndü. Ah. Evet dedi peder. İyileşmek için memleketine döndü. Buradaki işini başkasına vermek zorunda kaldılar. Yani şimdi dedim. Tekrar yanınıza taşınmamı ve her şeyin eskisi gibi olmasını mı istiyorsunuz? Evet oğlum dedi peder, lütfen oğlum. Hele bir düşüneyim dedim. Çok dikkatli düşüneceğim. Ah dedi anam. Ah kapa çeneni dedim. Yoksa sana uluyup ciyaklaman için doğru dürüst bir sebep veririm. Dişlerini göçertirim, feleğini şaşırırsın. Bunu söyleyince kendimi biraz iyi hissettim ey kardeşlerim. Sanki vücudumda taze kıpkırmızı kanlar akıyormuş gibi oldu. Bunu düşünmeliydim. Sanki iyileşmek için kötüleşmem gerekmişti. Annenle öyle konuşma oğlum dedi peder. Sonuçta seni bu dünyaya getiren odur. Evet dedim. Ne pis dünyaymış burası. Acı filan çekiyormuş gibi gözlerim sımsıkı yumup dedim ki artık gidin. Geri dönmeyi düşüneceğim ama işlerin çok farklı olması gerekecek. Evet oğlum dedi peder. Nasıl dersen öyle olsun. Kimin patron olduğuna dedim. Karar vermeniz gerekecek. Ah diye devam etti annem. Çok güzel oğlum dedi peder. Her şey istediğin gibi olacak. Sen yeter ki iyileş. Onlar gidince uzanıp biraz farklı şeyler düşündüm. Aklımdan çeşit çeşit görüntüler filan geçti. Ve hemşire cıvır geri gelip de çarşaf filan düzeltirken ona dedim ki, ne kadar zamandır buradayım? Bir hafta kadar oldu dedi. Peki bana ne yapıyorlar? Şey dedi, bir sürü kırılma morluğun vardı ve ağır bir beyin sarsıntısı geçirip çok kan kaybetmişsin. Bir şeyler yapmaları gerekiyordu değil mi? Peki dedim, kafama bir şey yapan birileri oldu mu? Yani demek istedim, beynimin içini filan kurcaladılar mı? Her ne yaptılarsa dedi, senin için en iyisidir. Ama 2 gün sonra iki doktor lavuk filan geldi. İkisi de çok tatlı gülümseyen genç lavuktular ve resimli filan bir kitap getirmişlerdi. Bir tanesi dedi ki, bunlara bakıp fikrini söylemeni istiyoruz, tamam. Olay nedir ey küçük kankalar dedim. Yine ne manyakça fikirler buldunuz. Bunun üzerine ikisi de utanarak filan gülüp yatağın birer kenarına oturdular ve bu kitabı açtılar. Birinci sayfada yumurtalarla dolu bir kuş yuvasının filan resmi vardı. Evet dedi bu doktor lavuklardan biri. Bir kuş yuvası dedim. Yumurtalarla dolu çok çok güzel. Peki buna ne yapmak isterdin dedi diğeri. Şey dedim onları parçalamak isterdim. Hepsini alıp bir duvara veya kayalığa filan atmak ve parçalanmanı cidden dehşet dikizlemek isterdim. Güzel, güzel dedik işte. Sonra sayfa çevrildi. Şu tavus dedikleri kocaman büyük kuşlardan birinin resmiydi. Rengarenk kuyruğunu acayip fiyakalı açmıştı. Evet dedi bu lavuklardan biri. Şunun dedim kuyruğundaki bütün tüyleri yolup avaz avaz ciyaklatmak isterdim. Öyle artist artist durduğu için. Güzel dedik işte. Güzel, güzel, güzel. Sonra sayfaları çevirmeyi sürdürdüler. Cidden dehşet cıvırların resimleri filan vardı. Ve onlara bol bol ölçüsüz şiddet kullanarak tecavüz etmek istediğimi söyledim. Sonra suratların ortası tekmelenen ve her tarafa kıpkırmızı kanları saçılan heriflerin resimleri vardı ve ben de onları tekmelemek isterdim dedim. Sonra bizim Kodes papasının cıbıldak kankasının bir tepeye haç taşırkenki resmini görünce çekiç ve çivi istediğini söyledim. Güzel, güzel, güzel dedim ki bütün bunlar nedir? Derin hipnopedya gibi bir şeyler söyledi bu iki lavuk. İyileşmiş gibisin. İyileşmek mi dedim. Yataktan kalkamıyorum yahu. Siz de kalkmış iyileştin diyorsunuz. Ben de diyorum ki kıçımı öpün. Bekle dedi diğeri az kaldı. Bekledim ve epey iyileştim ey kardeşlerim. Yumurtaları ve kızarmış ekmekleri lüpletip kocaman fincanlarda sütlü çay içtim ve sonra bir gün çok çok çok çok özel bir ziyaretçim olacağını söylediler. Kim dedim yatağımı düzeltip muhteşem saçlarımı tararlarken kafamdaki bandaj artık çıkarılmıştı ve saçlarım tekrar uzuyordu. Görürsün görürsün dediler. Sahiden de dikiz dedim. Öğleden sonra 2:30'da bir sürü fotoğrafçı ve not defteriyle kalem gibi bok püsür taşıyan muhabirler geldi. Mütevazi anlatıcısı dikizlemeye gelecek olan bu yüce ve mühim lavuk için neredeyse şenlik düzeleceklerdi kardeşlerim. Sahiden de geldi. İşişleri veya İçişleri Bakanı'ndan başkası değildi elbette. Modanın doruğunda giyinmişti ve son derece yüksek tabaka gibi konuşup ha ha ha ha diyordu. Elini sıkmam için uzatırken flaşlar şakır şakır patladı. Dedim ki vay vay vay vay ne haber eski kankam? Bunu kimse çakozlamamış gibiydi ama biz çok sert filan bir sesle dedi ki bakan beyle konuşurken daha saygılı olsana evlat. Taşaklarımı ye. Dedim it filan gibi hırlayarak kocaman taşaklarımı yesen benim tamam tamam dedi İçişleri işişleri şeysi çok çabucak benimle arkadaşça konuşuyor değil mi evlat ben herkesin arkadaşıyım dedim düşmanlarım hariç şey dedi iş bak yatağıma oturarak ben ve bakanı oldum hükümet bizi arkadaş olarak görmeni istiyoruz evet arkadaşız seni düzelttik değil mi en iyi şekilde tedavi görüyorsun. Sana zarar gelmesini asla istememiştik ama isteyenler oldu ve hala var. Bunlar kim biliyorsundur sanırım. Evet, evet, evet dedi. Seni siyasi emelleri uğruna kullanmak, evet kullanmak isteyen bir takım insanlar oldu. Ölseydin sevinirlerdi, evet sevinirlerdi. Çünkü o zaman bütün suçu hükümete atabileceklerini düşündüler. Bu insanlar kimdir biliyorsun sanırım. Bir adam var dedi, iş bak. İsmi F. Alexander. Devlet düşmanı bir yazar. Kanına susamış. Seni bıçaklamak istiyor delirmiş. Ama artık ondan korkmana gerek yok. Onu bir yere kapattık. Onu kankam filan sanıyordum dedim. Bana analık filan etmişti. Kendisine bir kötülük yaptığını öğrenmiş en azından dedi. Bak çok çabucak. Kötülük yaptığına inanıyor. Çok sevdiği bir yakının ölümünden sorumlu olduğunu düşünüyor. Yani demek istediğin dedim. Kendisine öyle dendi. Öyle düşünüyordu dedi. Bak tehlikeli biriydi. Kendisine zarar vermesin diye onu tutukladık. Ayrıca dedi sana da zarar vermesin diye. İyi dedim çok iyisiniz. Buradan çıkınca dedi bak hiçbir sıkıntın olmayacak. Her şeyine biz ilgileneceğiz. Dolgun maaşlı iyi bir işin olacak. Çünkü bize yardım ediyorsun. Ediyor muyum dedim. Bizler her zaman arkadaşlarımıza yardım ederiz, güzel mi? Değil mi? Sonra elimi tuttu ve lavuğun teki gülümse diye ciyakladı ve düşünmeden manyak gibi gülümsedim ve sonra iç iş bakla gayet kankaca fotoğraflarım çekildi. Şakır şakır çatır patır. Aferin evlat dedi bu yüce lavuk. Aferin aferin evlat. Şimdi bak bir armağan. İçeri kocaman parlak bir kutu getirildi kardeşlerim ve nasıl bir şey olduğunu gayet net çakozladım. Bir pikaptı. Yatağın yanına kuruldu ve lavuğun teki kablosunu duvardaki prize taktı. Ne çalalım diye sordu burnu gözlüklü bir lavuk. Ellerinde şahane pırıl pırıl albümler vardı. Mozart, Beethoven, Schoenberg, Karloff. Dokuzuncu dedim. Muhteşem dokuzuncu. Sahiden de dokuzuncu çalındı ey kardeşlerim. Ben öylece uzanıp gözlerimi kapatarak şahane müziği dinlerken millet ufak ufak ekiledi. Bak dedi ki aferin, aferin evlat. Omzuma pat pat vurduktan sonra uzadı girdi. Sadece bir tek lavuk kaldı dedi ki şuraya imzalayın lütfen. İmzalamak için gözlerimi açtım. Neyi imzaladığımı bilmiyordum ve umurumda değildi ey kardeşlerim. Sonra Ludwig van'ın muhteşem dokuzuncusuyla baş başa kaldım. Ah harikaydı ve mükemmeldi. Şikarzo kısmında gayet hafif ve gizemli ayaklarla filan koşup ciyaklayan dünyanın bütün suratını boğaz kesen usturamla yardımı gayet net dikizleyebildim. Sonra yavaş bölüm geldi ve muhteşem son bölüme daha vardı. Kesinlikle iyileşmiştim. 16. ayrımın sonu sayfa 157.